أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفهما وعملا وخشية برحمتك يا أرحم الراحمين آمين Değerli abiler, Hucurat suresinin 1. ayetinin tefsirine devam ediyorduk. Geçenki dersimizde yarım kalmıştı. İnşallah bu ders 1. ayetin tefsirini bitireceğiz. Geçenki dersimizde bu ayetin لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ Allah ve Resulünün önüne geçmeyin ya da geçirmeyin. Bu cümlesi üzerine durmuştuk. Önüne geçirmeyin veya geçmeyin bu manaları açmıştık. Ve buna örnek olarak özellikle iki şeyi vermiştik. Birincisi Allah-u Teala'nın hakimiyette birlenmesine, hakimiyet tevhidine aykırı olan şekilleri örnek olarak vermiştik özellikle. Özellikle de bunlar arasında Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeme, beşeri kanunlarla hükmetme meselesi üzerinde durmuştuk. Bu konuda Allah-u Teala'nın hükmüyle hükmetmeme ne zaman küfür, büyük küfür olur, ne zaman küçük küfür olur? Bunu geçenki dersimizde izah etmiştik. İkinci özellikle üzerinde durmuş olduğumuz örnekte bidat idi. Bidatın tarifini yapmıştık. Güzel bidat, çirkin bidat ayrımı. Bunu kim yapmış? İşte bunun üzerine neye güzel bidat diyerek yapılıyor? Güzel bidatı kabul eden alimler kimlerdir? İşte tanımı nedir? Diye bunu izah etmeye çalışmıştık. İnşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bugün inşallah dediğim gibi 1. ayetin tefsirini bitirmiş olacağız. Ancak abiler derse geçmeden önceki dersin son taraflarında söylediğim bir yeri düzeltmek istiyorum. O da şuydu, demiştim ki denilmiştir ki küçüklerin büyüklerin önüne geçmesi ancak şu üç yerde caizdir. Birincisi neydi? Gece vakti yürüdükleri zaman küçük büyüğün önüne geçer. Normalde edeben büyüğün arkasında yürümesi gerekiyor. Ancak gece yürüdükleri zaman birincisi, ikincisi bir orduyla karşılaştıkları zaman, bir ordu gördükleri zaman kendilerine yönelen, o zaman küçük büyüğün önüne geçer. Ve üçüncüsü de işte şurada demiştim ki suluk bir yere, bir sele, sel gibi bir yere, bu buralara girdikleri zaman, o zaman küçükler büyüklerin önüne geçer diye böyle mana vermiştim. Ancak şöyle düzelteyim abiler. Yani akıcı bir su gördükleri zaman, oraya girecekleri zaman, o zaman küçükler büyüklerin önüne geçer. Karşıdan karşıya geçecekler. Hani akıcı bir su var, bir nehir var, bir akarsu var. Ne yaparlar? İlk başta küçükler gelir. Onlar geçerler. Ondan sonra arkalarından büyükler gelir. Ama bu üç yerin dışında küçükler büyüklerin arkasına gelmesi gerekir diye öyle söylemiştik. Bunu bu şekilde düzeltmiş olalım. Abiler la tukaddimu şeklinde ki okuyuşun cumhurun, alemlerin genelinin okuyuşu olduğunu söylemiştik. Ve bununla göre Allah ve Resulünün önüne geçmeyin ya da geçirmeyin şeklinde iki manaya gelebileceğini söylemiştik. Bunları işte izah etmiştik geçen dersimizde. Bu okuyuşun dışında bir başka okuyuş da var ki o da şu la tukaddimu beyne yedeyi illahi ve rasulihi. La tukdim. Buna göre ne oluyor peki mana? Yani ey iman edenler, Allah ve Resulüne dönmeden, müracaat etmeden, Allah ve Resulünün hükmünü bilmeden, bunu sormadan, soruşturmadan, öğrenmeden herhangi bir işe, bir şeye girişmeyin. O işe atılmayın anlamına geliyor. Yani buna göre Allah-u Teala müminleri yapacakları bir iş hususunda veyahut da söyleyecekleri bir söz hususunda o konuda Allah-u Teala ne demiş, o konuda Resul ne demiş, Allah ve Resul'ün hükmü nedir? Bunu bilmeden, buna dönmeksizin bir şey söylemelerinden, bir şey yapmalarından Allah-u Teala bu ayette ne yapıyor müminleri? Nehyediyor bu manaya göre. Dolayısıyla abiler, Müslümana vacip olan nedir? Bir şey söyleyeceği zaman, bir şey yapacağı zaman veyahut da bir hüküm vereceği zaman veyahut da bir fetva vereceği zaman bunu ancak Allah'ın ve Resul'ün o konudaki sözünü, hükümlerini bildiği zaman bunu yapmaları. Yoksa bilmeden bir şey söylemelerinin, bir şey yapmalarının, bir konuda hüküm vermelerinin, bir konuda fetva vermelerinin caiz olmadığı, farz olanın ilk başta Allah'ın ve Resulünün hükmünü bilip ondan sonra söylemeleri, ondan sonra amele girişmeleri, atılmaları, bu olmadan bu işlere atılmamaları gerektiğini Allah-u Teala burada bize bildiriyor. Bu konuda bunu ifade eden, bu yani hükmü ifade eden fakirlerin şöyle bir sözü var. Yani bu ayet fakirlerin şu söyleyeceğim sözünü destekliyor. Derler ki fakirler, la yahillu li imri'in muslimin en yuqdima ala emrin hatta ya'lema hukmallahi fihi. Müslüman bir kişiye herhangi bir işe atılması, o işe girişmesi helal olmaz. Ta ki o konuda Allah'ın hükmünü bilinceye kadar. Allah'ın hükmünü bilmeden bir Müslümana bir işe atılması helal değildir diye fakirlerin böyle bir sözü var. Bununla alakalı abiler bazı nakillerde bulunmak istiyorum. Önemli bir konu gerçekten. Abdullah İbnül Mübarek'e soruluyor. Deniliyor ki insanlar üzerine farz olan ilim öğrenmek nedir deniliyor. İnsanlar üzerine farz olan ilim öğrenmek nedir? İlim talebi ikiye ayrılır. Bir farz-ı ayn olan ilim var. Herkesin öğrenmesi gereken ilimler vardır. Öğrenmediği zaman günahkar olacağı ilimler vardır. Burada Abdullah İbni Mübarek'e bu soruluyor. Yani farz olan herkese, yani ayni olarak, muayyen olarak farz olan ilim öğrenmek nedir diye soruluyor. Bir de farz-ı kifayet olan ilim var. Yani bazılarının bilmesiyle, bir ya da birkaç kişinin bilmesiyle diğerlerinden bilmenin düşeceği, bilmenin farziyetinin düşeceği, artık müstahap haline geçeceği ama hiçbir kimsenin öğrenmediği zaman ise hepsinin günahkar olacağı ilimler var. Bir farzan olan ilim var, bir de farz-ı kifayet olan ilim var. Burada farzan olan ilimden bahsediyor, soruyorlar. Diyorlar ki insanlar üzerine farz olan ilim öğrenmek nedir diye sorulunca Abdullah İbn Mübarek diyor ki اَلَّا يُقْدِمَ الرَّجُلُ عَلَى الشَّيْءِ illa bi ilmin yes'elu ve yetaallem. Kişinin bir şeye, bir işe ancak sorup öğrendiği bir ilimle, bir bilgiyle girişmesidir. Bu işte ona vacip olandır. Bir şeye girişeceği zaman bunu ancak neyle yapması? Sorup öğrendiği, araştırıp bilmiş olduğu böylelikle bir ilimle girişmesi. İşte bu ilim bunu öğrenmesi nedir? Farz-ı ayındır. Bilecek, ondan sonra girecek demiştir. Yine bu manayı destekleyen bir nakilde daha bulunmak istiyorum. Önemli. Şihabuddin el-Karafi, büyük Maliki alimlerinden meşhur, El-Furuk diye bir meşhur bir kitabı var. Orada diyor ki, ilk olarak şunu söylüyor, diyor ki ümmet diyor, icma etmiştir ki unutmakta hiçbir günah yoktur. Tamam, unutmayı Allah-u Teala affetmiştir. Herhangi bunda bir günah söz konusu değildir. Bunu dedikten sonra diyor ki وَاَمَّا الْجَهْلُ فَلَيْسَ كَذَٰلِكَ. Cehalete gelince bu ise böyle değildir. Sonra diyor ki لِأَنَّ مِنَ الْقَاعِدَةِ الَّتِي حَكَ الْغَزَّالِيُّ فِي اِحْيَاءِ عُلُومِ الدِّينِ وَالشَّافِعِيُّ فِي رِسَالَتِهِ الْاِجْمَاءَ عَلَيْهَا. Çünkü diyor Gazzali'nin, hani burada yeri gelmişken söyleyeyim, Gazzali diye de okunur, Gazali diye de okunur. İhya ulumiddin sahibi. Genelde Gazali diye okunuyor ama daha doğru okuyuş abiler Gazzali'dir. Gazzali. Diyor ki Gazzali'nin diye İhya-i Ulumiddin'de ve Şafii'nin, İmam Şafii'nin Risalesinde, Er-Risale diye bir usulü fıkıh kitabı var. Bu kitaplarda diyor naklettikleri, aktardıkları üzerinde icma edilmiş kaidedendir ki diyor. Ne o? Min ennel mükellefe. Bak şu, yani icma edilmiş olan bir husus. Ne o peki? İcma edilmiş, üzerinde icma edilmiş olan kaideden olan şey nedir? Min ennel mükellefe la yecuzu lehu en yuqdima ala fi'lin hatta ya'lema hukmallahi teala fihi. Mükellef için herhangi bir işe girişmesi caiz değildir ta ki o konuda Allah'ın hükmünü bilinceye kadar. Sonra diyor ki buna diyor Kur'an yönünden diyor şu delalet eder diyor. Allah-u Teala Nuh Aleyhisselam'dan şunu nakletmiştir. Şöyle dediğini nakletmiştir bize diyor. Ne diyor Nuh Aleyhisselam? İnni e'udu bike en es'eleke ma leyse li bihi ilim. Ya Rabbi, ben hakkında ilmin, bilgimin olmadığı bir şeyi senden istemekten sana sığınırım. Bakın burada hakkında bilgim olmadığın bir şeyi istemekten. Yani o konuda bir bilgim yok. O istenir mi istenmez mi senden? Bir bilgim yok. Böyle bilgimin olmadığı bir şeyi istemekten sana sığınırım diyor. Bakın. Demek ki bilmeden o konuda istenir mi istenilmez mi? Bilmeden istemekten sığınırım bakın diyor. Yani bunu sığınacak bir kişi olarak addediyor. Dolayısıyla nedir bu? Caizedir. Bu sığınırım böyle bir şeyden diyor. Yani büyük bir şey. Bu haram yani. Bunu Allah Teala ne zaman böyle söylediğini söylüyor bize. Hani Nuh Aleyhisselam bu tufan olayı gerçekleşiyor biliyorsunuz. Nuh Aleyhisselam Rabbine diyor ki ya Rabbi oğlum da ehlimdendir, ailemdendir. Sen ise ailemin kurtaracağını bana vaat ettin. Deyince Allah da ona demişti ki o senin ailenden değil, o senin ehlinden değil. Çünkü o kafir. Ve sonra demişti ki benden hakkında ilmin olmadığı bir şeyi isteme. Bunu Allah-u Teala söylüyor. Bundan nehyediyor, yasaklıyor. Sonra işte Nuh Aleyhisselam bu okumuş olduğumuz sözünü söylüyor. Bu işte ayet diyor buna delalet eder. Allah-u Teala bundan nehyetmiştir. Zaten Allah-u Teala da bu ayetten önce zaten Nuh Aleyhisselam'a böyle söylediğini söylüyor. Benden hakkında ilmin olmadığı bir şey isteme bakın nehyediyor. Keza diyor şu ayet de buna delildir diyor. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِي عِلْمٍ Hakkında ilmin olmamış olduğu bir şeyin ardına düşme. Burada diyor Allah-u Teala peygamberini bilinmeyen, malum olmayan bir şeye tabi olmaktan nehyediyor diyor. Hakkında o konuda ilmin yok. Onun ardına, onun peşine düşme. Bir şey söyleyeceksin, bir şey yapacaksın. Bir muamelede bulunacaksın. Bir hasile karşılaştın ama o konuda bir bilgin yok. Bunun ardına düşme. Bunları yaparak, bunları söyleyerek onun ardına düşme diyor. İlimli hareket et. Bilgi üzerine, ilim üzerine, basiret üzerine hareket et diyor ve bunun dışındakine çıkma diyor. Ve la takfu buna tabi olma diyerek Allah-u Teala bakın nehyediyor. İşte dolayısıyla diyor bunları getirdikten sonra diyor ki Karafi rahimahullah fedelle bunlar delalet etmiştir ki ala ennehu la yecuzu şuru'u fi şeyin hatta ya'leme kişinin bilinceye kadar bir şeye herhangi bir şeye başlaması caiz değildir. Ya sözlü olarak ya fiili olarak hüküm verecektir. Bir şeye başlaması caiz değildir. Ta ki o konuda Allah ne diyor, Resul ne diyor? Bunu bilinceye kadar bir işe başlaması caiz değildir diyor. Keza diyor Aleyhisselam'ın şu sözü de buna delildir diyor. Talebul ilmi feridatun ala kulli muslim. İlim talebi her Müslümana farzdır. İbn-i Mâcid'de geçen bir hadis. Yani senedi zayıf bir hadis ama manası doğru. İmam Nevevi'nin El-Mecmu'a dediğine göre manası doğru bir hadis kesinlikle. Zaten açıkladık yani farz-ı ayn olan ilim de var. Farz-ı kifayet olan ilim de var. Burada her Müslümana farz olan ilimden bahsediyor. Burada işte kastedilen budur. Bu farzdır her Müslümana. Bir şey söyleyeceği zaman, bir şey yapacağı zaman bununla mükellefsin. Ne yapması lazım? Sorması lazım. Bunu dedikten sonra diyor ki يُعْلَمُ اَنَّ طَلَبَ الْعِلْمِ وَاجِبٌ عَيْنًا fi kulli halatin yuqdimu alayha al insan bilinir ki diyor ilim talebi diyor fi kulli halatin yuqdimu alayha al insan insanın girişeceği her halde her bir durumda ayni olarak vaciptir yani farz-ı ayındır vacibi ayındır diye bu şekilde delillerini zikrederek son olarak hükmün bu şekilde olduğunu söylüyor. O zaman insan her girişeceği bir işe her girişeceği bir hale bir olayda ne yapması lazım? O konuda bilgisinin olması icap ediyor. Son olarak bir de İmam Nevevi'nin bir sözünü aktarayım. Diyor ki İmam Nevevi, وَيَجِبُ عَلَيْهِ الْاِسْتِفْتَاءِ diyor. Kişiye diyor fetva sorması vaciptir diyor. Diyor ki sonra اِذَا نَزَلَتْ بِي حَادِثَةٌ bir kişiye diyor bir olayla karşılaştı. Bir hadise meydana geldi diyor. Şimdi onunla muamelede bulunacak. O hadiseye göre bir muamelede bulunacak. Yapacak bir şey söyleyecek vesaire. Yecibu aleyhi ilmu hukmiha. O hadisenin hükmünü bilmesi ona vaciptir diyor bakın. Hatta diyor ki devamında fe in lem yecid bi beledihi men yestefti fetva soracağı bir kimseyi beldesinde bulamazsa yani kendi bulunduğu beldede bunun fetvasını soracağı bir kimseyi bulamıyor. وَجَبَ عَلَيْهِ الرَّحِيلُ اِلَى مَنْ يُفْتِيهِ وَاِنْ بَعُدَتْ دَارُهُ O zaman diyor fetva soracağı kimsenin yanına sefer etmesi vaciptir. Velev ki o fetva soracağı kimsenin kaldığı yer yurt uzak olsa bile. Kendi beldesinde yok soracağı kimse. soracağı kişi başka yerde, uzak bir yerde, uzak bir yerde olsa bile diyor, fetva soracağı kişiye gidip ilk başta o hadiseyle girişmeden önce ne yapması lazım? Gidip ona soru sorması lazım. Ona kadar onun yanına sefer etmesi lazım diyor bakın. Sonra diyor ki seleften diyor bir takım kimseler diyor fil mes'eletil vahideti elleyali vel eyyam. Subhanallah. Bir mesele hakkında diyor geceler gündüzler süren yolculuklar yapmıştır diyor. Yani bir mesele bu konu Allah'ın hükmü nedir? Bir bileyim. Bu konuda doğruyu göreyim. Ondan sonra ona göre o işe girişeyim veyahut da girişmeyeyim. O işi yapayım veya da yapmayayım. Söyleyeyim veya da söylemeyeyim. Diye bir mesele hakkında bile gündüzler ve geceler süren yolculuklar yapmıştır diyor. Dolayısıyla abiler eğer ki kişiye girişeceği bir iş konusunda o konuda Allah'ın hükmünü bilmesi, onu sorması, onu soruşturması eğer ki farsa o zaman eğer ki diyoruz kişinin Allah-u Teala'nın hükmünü sorması bu konuda nedir? İlme ulaşma imkanı varsa soru sorabilir. İlme ulaşma imkanı var. Öğrenebilir, araştırabilir, soruşturabilir. Böyle bir imkanı var da eğer ki sormazsa, öğrenmezse bu kimse bu bilmemezliğiyle mazur mudur? Mazur değildir. İmam Karası dedi ya Urusma'da herhangi bir mahke var ama emmel cehlü feleyse kezalik. Cehalet ise böyle değildir. İmkanın var senin öğrenme imkanın. Soruşturma imkanın var, araştırma imkanın var, aklını kullanma, düşünme, tefekkür etme imkanın var ama bunu yapmıyorsun. O zaman bu kimsenin cehaleti nedir? Onun için mazeret olmaz diyor. Ama bakın abiler burada çok önemli bir ayrım var. Yani çok güzel bir ayrım. Şeyh Abdülaziz el-Racihi'den gördüm özellikle. Onun ifadelerini nakletmek istiyorum. Suud'un yani dev alimlerinden birisi. Gerçekten yani çok büyük bir alim. Tahkik ehli, tatkik ehli bir alim. Mudakkik bir insan gerçekten. Diyor ki bir diyor cahil vardır hakkı istemez. Bir de cahil vardır hakkı ister. Yani iki kısım cahil vardır diyor. Bir cahil vardır ki diyor cahilun yuridul hak kendi ifadeleri. Hakkı istiyor bu kimse. Gerçekten o konuda Allah'ın hükmünü bilmek istiyor. Doğruya ulaşmak istiyor. Bu konuda samimi. Bu konuda kalbini, zihnini doğruya, doğruyu bulmaya açmış. Bu konuda samimi. Allah'tan bu konuda yardım istiyor. Gerçekten hakkı istiyor yani. O konuda Allah ve Resulüne tabi olayım, yanlış bir şey yapmayayım diyor. Bu konuda samimi gerçekten iç konusunda. Böyle bir cahil var. Bir de cahilun la yuridul hak. Bir cahil de var ki hakkı istemiyor. Doğruyu bulayım, Allah'ın Resulü hükmü neyse ona tabi olayım, neyse yani ona teslim olayım. Böyle bir derdi yok adamın. İşte diyor ki sonra فَالَّذ۪ي لَا يُرِيدُ الْحَقْ غَيْرُ مَعْذُورٍ. Hakkı istemeyen bir kimse diyor mazur olmaz. حَتَّى وَلَوْ لَمْ يَسْتَطِعْ اَنْ يَصِلَ اِلَى الْعِلْمِ. Velev ki ilme ulaşmaya güç yetiremese bile. Bakın ilme ulaşmaya güç yetiremese bile mazur değildir. Normalde mesela az evvel söylediğimizden ne anlaşılıyor? İlme ulaşma imkanı varsa mazur değildir. Ama ilme ulaşma imkanı yok. Araştırma, soruşturma imkanı yok. Buna güç yetiremiyor. O zaman mazurdur değil mi? İşte bak demek ki bunu genelleştirmeyeceğiz. Bundan daha da önemli bir nokta var. Daha da önemli bir kayıt var. O da nedir? Hakkı isteyip istememez. Kişi ilme ulaşma imkanı olmasa bile, buna güç yetiremese bile eğer hakkı istemiyorsa bu konuda samimi değilse bu kimse abiler nedir? Mazur değildir. لِأَنَّهُ لَا يُرِيدُ الْحَقِّ. Çünkü bu kimse hakkı istemiyor ki. Ama diyor ki اَمَّا الَّذ۪ي يُرِيدُ اَنْ يَعْلَمَ الْحَقَّ. Hakkı bilmeyi isteyen kimseye gelince bu konuda samimi gerçekten hakkı bilmek istiyor. فَهَذَا اِذَا بَحَثَ عَنِ الْحَقِّ وَلَمْ يَصِلْ اِلَيْهِ. Bu adam hakkı araştırıp ama doğruya ulaşamazsa, ulaşamıyor. Hakkı istiyor, araştırıyor ama doğruya ulaşamıyor. O konuda Allah'ın hükmüne isabet edemiyor. Allah'ın bir haramın helal olduğuna inanıyor. Allah'ın aslında hükmü böyle. Allah böyle haber vermiş ama o başka bir şekilde inanıyor. Yok böyle bir şey yok diyor dinle mesela diyor. Ve bu konuda gerçekten samimi yani. Bu konuda hakkı ulaşmak istemiş, araştırmış. Ta ki Allah Resulü'ne tabi olayım, ittiba edeyim, yanlış bir şey yapmayayım diye ama ulaşamamış. Bu kimse mazurdur diyor abiler. Gerçekten bu önemli bir ayrım. Hakkı isteyip istememesi bu konuda gerçekten çok önemli. Tabi abiler yani şunu söyleyeyim. Hani mazur değildir derken Yani mesela bir adam küfür işliyor, bir şirk işliyor, dinden çıkartan bir şey işliyor. Ama hakkı istemiyor. Hakkı isteme alametleri onda açıkça gözüküyor. Ve şirke küfre girmiş bu kimse. Ama işlemiş olduğu şirk de küfür de böyle şey değil. Şimdi büyük şirk de kendi içinde ikiye ayrılır. Bir öyle büyük şirkler var ki tevhidin aslını, temelini bozuyor. Yani o kişi şirk, o şirki işlediği zaman yani ondan artık tevhid düşünülemez. Yani artık o tevhid tamamen yıkılmış, artık yerine şirk almış. Mesela adam demokrasiyi savunuyor. Demokrasiyi benimsemiş, ılımlı İslam'ı benimsemiş mesela. Adam Allah'ın hakimiyet tevhidini kökünden, yani temelinden yıkmış bir adam. Yani böylesi şirkler mesela var. Bunlar nedir açıkça? Yani bu zaten yani müşrik olarak isimlendirilir. Bir de öyle küfürler, şirkler var ki yani tevhidin ayrıntılarıyla alakalı olan, yani tevhidin tamamen böyle temelini bozacak türden büyük şirkler değil. Mesela adam ne yapıyor? Yani demokratik seçimlere katılıyor mesela. Normalde demokratik seçimler, yani demokrasi, kayıtsız egemenlik yetkisini, ki bu Allah'ın hakkıdır, kayıtsız şartsız mutlak egemenlik yetkisi, kanun koyma yetkisi Allah'ın hakkıdır. Bunu millete vermiş, millet de demokrasi sisteminin kendisine tanımış olduğu bu yetkiyi işte milletvekilleri, kendisinin vekilleri olarak öne çıkan bazı kimselere veriyor. Onlar da o halk adına ne yapıyorlar? Kanun çıkartıyorlar. Atatürk ilke ve inkılaplarına, işte demokrasiye, özgürlüklere, insan özgürlüklerine uygun olarak kanunlar çıkartıyorlar. Normalde bu şirktir yani. Allah-u Teala hakkını sen ona veriyorsun. Mesela ama bu tabii yani şimdi adam şeriatı sorsan, şeriatı istiyor, demokrasiyi reddediyor diyor. İşte şu ya da bu sebeplerden dolayı oy veriyor mesela. Yani bu adam mesela yani işlemiş olduğu şirk normalde dinden çıkartan bir şey ama tevhidin temelini yıkan bir şirk olmadığı için, tevhidin ayrıntılarıyla alakalı olan bir şirk olduğu için burada kişiyi ne yapıyoruz mesela? Mazur görebiliyoruz cehaletiyle, tevhiliyle. Ha işte burada şunu söyleyeceğim. Yani mazur değildir derken biz burada bu kurala göre ki toplumun da gerçekten geneli birazdan mesela bazı yani örneklendirmelerde bulunacağım. Gerçekten hakkı istememe durumu halk arasında ciddi anlamda galip durumda yani. Millet dine karşı ilgisiz. Öyle bir derdi yok. Doğruyu bulayım. Yanlış mı yapıyorum acaba? Allah korkusu. Yani işte sapma korkusu vesaire. Böyle bir şey yok. Derdi yok. Hakkı bulayım. Bunu bu konuda Allah'tan yardım isteme. Böyle bir derdi yok yani genelinin. Şimdi buna göre mazur değil dedik ama bu kafir anlamına gelmez. O fiili eğer küfürse ya da o söylemiş olduğu söz küfürse, şirkse, o zaman bu dolayısıyla mazur da değilse, o zaman demek ki o zaman o küfür ve şirk ahkamları ne yapar? Ona indirgenir. Kafir diye isimlendirilir, müşrik diye isimlendirilir. Bu anlamda değil abiler. Yani mazur değildir derken kendisine farz olan ilmi talep etmemesi, o farzı yerine getirmediği için, o konuda samimi olmadığı için, hakkı bulma isteği olmadığı için bu farzdır ona. Bu konuda taksiratta bulunduğu için, yani bu farzı terk ettiği için günahkardır tabii ki. Normalde, normal şartlarda Allah'ın dilemesi hariç ahirette bunun azabını çeker. Allah sana bunu farz kılmış. Nasıl ki oruç bir farzsa, oruç farzını yerine getirmemek nasıl ki kişiyi günahkar yapıyorsa, aynı şekilde bu da, yani dinden çıkartmıyorsa mesela, bu da aynı şekilde böyle. Allah Teala ilim talebini sana farz kılmış. Yani hakkı isteyerek ilmi talep etmeni sana farz kılmış. Sen de bunu yapmamışsın. Bu farzı terk eden olarak sayılıyorsun. Dolayısıyla bu farzı terk etmesi üzerine ne olur o kimse? Tabii ki bunun azabını çeker yani. Ama müşrik olarak, kafir olarak isimlendirmesine gelince böylesi şirklerde, yani tevhidin ayrıntılarıyla alakalı olan, aslını, temelini yıkan şirkler değil. Böyle şirkleri işleyen adam zaten direkt kafir. Direkt müşrik diye isimlendirilir. Yani layıklar bize göre nedir? Direkt müşriktir yani. Böyle olmayan şirklerde ise diyoruz ki bu kimselerin şüpheleri tamamen gidinceye kadar, bütün şüpheleri izale edilinceye kadar, yani hüccet ikamesi yapılıncaya kadar, hüccet ikamesinden kasıt işte bu. Yani bütün şüpheleri giderilecek. Öyle ki artık inat derecesine varacak. Bu dereceye vardığı zaman o zaman bu kimse artık nedir? Cehaletiyle mazeretli olmaz ve bu kimse artık müşrik diye de isimlendirilir. Ama eğer bütün şüphelere gitmemişse, hala kafasında böyle bazı onun kafasını karıştıran şüpheler varsa, yani ayetlerden, işte hadislerden yola çıkarak, oradan esinlenerek gelen, kafasına gelen bazı böyle şüpheler varsa, o zaman bu kimsenin bu şüpheleri giderilene kadar, bu konudaki bilmemezliği giderilene kadar, yaptığı batıl tevil giderilene kadar nedir? Bu kimse tekfir edilmez. Ama hakkı bu konuda istemediği için, ilim talebini yerine getirmediği için bu farziyeti, o zaman bu kimse de bu anlamda mazur değildir. Ama müşrik diye isimlendirmesi konusunda mazurdur diyoruz abiler. O zaman kural bu abiler. Yani şimdi mesela soruyorum yani size. Yani bir adam mesela, bir adama diyorsun bak bu yapmış oldum, bak yanlış, bu yapmış oldum mesela şirktir. Allah-u Teala ayetlerde bak böyle söylüyor. Bak Peygamber Efendimiz'in hadislerde bak böyle söylemiş. Bak Peygamber'in hayatına bak. Bak o Peygamber böyle yapmış. Ve de Peygamber Efendimiz böyle yapmamış. Sen niye böyle yapıyorsun? Yapmamış ki ama o. Bugünde bak başka bir şey çıkartmak diye. Yani bunu siz yani bütün küfür, bütün şirk olan ve küfür ve şirk olmayan bidatlara hamledebilirsiniz. Yani iştahlı bir konu değil. Yani artık kişinin işlemiş olduğu haram ve küfür ve şirkler yani. Dinden çıkartılan işler veyahut da çıkartmayan işler, bidatlar. Hepsine bunu tatbik edebilirsiniz. Cehaletle yapılan. Adam mesela şimdi düşünün yani bunu söylediğiniz zaman birçok insan değil mi? Bunu söylediğiniz zaman bir de mesela üstelik yani bunu söyleyen kişi de mesela hani kendisini ehl-i sünnet diyen, Kur'an'ı hem de sünneti ikisini birlikte vahiy kaynağı olarak kabul eden, selefe, ilk üç nesli özellikle ihtiram eden, sahabe ihtiram eden, biz de ehl-i sünnetiz diyen, baktığı zaman mesela sakallı, onlar da mesela Allah'ın Kur'an'ın hakim olmasını istiyor. Böylesi insanlar da mesela şimdi görüyor ki onlardan birisi kendisinin yanlış olduğuna ayetler, hadisler getiriyor. Peygamber hayatının deliller getiriyor. Ve zahiren baksa gerçekten yanlış. Ama adam ne yapıyor? Bunları alıp bunlar üzerine tefekkür edeceği yerde, bu ayetler üzerine düşüneceği yerde, efele yetedebburnal Kur'an, onlar Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Ayetini yerine getirmesi gerekeceği yerde ne yapıyor? Buna bakmıyor, buna iltifat etmiyor. Diyor ki yani falanca mı hoca, falanca şeyh böyle söylemiyor ki. Büyüklerimiz, işte atalarımız, dedelerimiz böyle şeyler yapmamışlar ki. Hep böyle yapmışlar ya da. Yani sen mi bileceksin, onlar bilmeyecek diyerek ne yapıyor mesela? Şahıslara, işte falanca cemaate, falanca hocaya, falanca şeyhe, atalarına, babalarından gördüğü şeylere taassup ediyor. Bu konuda insaflı davranmıyor. Kendisi gibi düşünen, kendisinin değer vermiş olduğu bir hocası o konuda bir şey söylese hemen ne yapıyor böyle? Yani bu konuda bir ayet getirmese bile, bir konuda hadis getirmese bile, akli yaklaşsa, mantıklı yaklaşsa, böyle kıyaslamalarla işte bak bu nasıl böyleyse o zaman demek ki bu da böyledir aynı işte böyle gibi. Ayet hadis yok ve de ayetleri böyle uzak uzak şeylerle tevil ediyor. Getirilen mesela ayetleri. Yani bunları mesela böyle can kolayla dinliyor. Çünkü ona karşı bir sevgisi var ama diğeri mesela bir ayet getiriyor. Zahiri gerçekten net bir şekilde onun yanlış olduğunu ortaya koyuyor. Ama bunlara bir zahmet etme düşünme şeyi yok adamda. Şimdi soruyorum size yani bu kimse gerçekten hakkı isteyen midir? Bu konuda hakkı bulma konusunda samimi olan birisi midir? Tabii ki değildir yani. Yine keza mesela adama bunu söylediğin zaman adam çokluğu örnek gösteriyor. Diyor ki bak bu kadar çok insan böyle söylemiş, siz azınlık bir avuç adamsınız. Yani siz mi doğru olacaksınız diye adam mesela dayanmış olduğu şey eften püften bir şey yani. Keza adam dünyevi rahatını öne çıkartıyor. Bunu ön planda tutuyor. Dünyevi çıkarlarını, maslahatlarını, hevasını, hevesini, aklını, mantığını, örf adetini öne çıkartıyor. Sen adama söylediğin zaman doğruyu alakalı olan ayetleri, hadisleri bak bu doğrudur diye adam sana dünyevi rahatını örnek. Ama şimdi bak böyle olsa zaman şöyle olmaz mı? İşte rahatımıza sıkıntı gelmez mi? Böyle sıkıntıya girmez miyiz? İşte aklıma yatmıyor ki, mantığıma yatmıyor ki yani biraz mantıksız geldi bana diye yani böyle çok rahat bir şekilde reddedebiliyor. Bir düşünme yok, bir araştırma yok, bir sorayım bakayım acaba gerçekten bu doğru mu diye. Yani böyle eften püften sebeplerle ciddi anlamda böyle bir yani delil getirme olmadan ama bak Allah da bak başka da bak böyle söylüyor. Ama senin söylemiş olduğun ayetin bak manası bu bak falanca alim böyle söylüyor diye böyle bir yani hakkı bulma alameti yok adamda. Bir buna karşı bir ilgisi yok. Şimdi böyle kimseler gerçekten hakkı bulmada samimi değiller abiler. Dolayısıyla bu kimseler bu konuda özür sahibi olmazlar. La tuqaddimu beyne yedeyillahi ve rasulihi bu cümleyi geçmeden önce bu konuda şöyle bir nükte söyleyeyim size. Şimdi la tuqaddimu beyne yedeyillahi ve rasulihi. Yani beyne yedeyillahi ve rasulihi normalde aslında anlamı ne biliyor musunuz? Allah ve Resulünün İki elinin arasına geçmeyin. Şimdi beyne demek ara demek. Yedey, yedeyillahi ve rasulü. Yani şimdi Allah ve Resulü'ne idafe edildiği için orada nun düşmüş. Yani normalde yedeyni. Yedeyni iki el demek. Yet ne demek? El demek. Değil mi? Yet, el demek Arapçada. Yedeyni tesniyesidir. İki. İki el. Yedeillahi ve Resulü. Allah ve Resulü'nün iki elinin arasına, beyne geçmeyin. Şimdi burada bu mana kastedilmiyor değil mi? Şimdi şöyle anlatayım. İki elinin derken, şimdi burada kasıt ne? İki eli derken arasına, yani sağ ve solu. Burada kastediyor yani. Burada kastedilen odur. Yani asıl anlam bu, iki elinin arasına. Ha burada tabii kastedilendir hem bu ayette iki ifade olsun, hem başka mesela dönüp zamanda bu kelimeyi kullanarak bir şey söylüyorsun. Mesela diyorsun ki celestu beyne yedeyi fulan, falancanın ne yaptım? İki elinin arasına oturdum diyorsun. Celestu beyne yedeyi fulan, falancanın iki elinin arasına oturdum. Yani ister burada olsun bu örnekte, ister ayetteki şeye göre olsun. İki elden kasıt yani sağ ve sol taraflar. Yani sağ ve sol, iki el değil mi? Sağ ve solda. Onun arasına geçmeyin. Ve de bu az evvel verdiğim örneğe göre falancanın iki elinin arasına oturmayın. Yani sağının ve solunun, sağ ve sol taraflarının arasına oturmayın. E şimdi soruyorum, sağ ve solun arası nedir? Ön taraftır. Yani o zaman ne oluyor mana? Allah ve Resulünün önüne geçmeyin. Celestu beyne yedeyhi, falancanın önüne oturdum diyorsun. Çünkü sağ ve sol tarafın arası ne oluyor? Ön taraf oluyor. E peki şimdi tam eğer mana buysa, o zaman tatbik edelim ayete şimdi. Allah ve Resulünün iki elinin arasına, yani sağ ve solun arasına, yani Allah ve Resulünün önüne geçmeyin. Yani önüne derken şimdi şu an iki yere önü, yani Allah Resulünün önü. Allah'ın önü. Bu mana kastedilir mi? Yani Allah'ın önü, yani Allah-u Teala haşa mesela burada, yani sen onun önüne geçiyorsun. Allah-u Teala arkada kalmış oluyor. Şimdi Allah için böyle bir şey kastedilebilir mi? Allah burada zatıyla, sen de onun önüne geçiyorsun. Resul için mesela bu düşünülebilir. Yani Resul isim hayattayken özellikle değil mi? Resul işte fiziği burada. Sen ne yapıyorsun? Gelip yolda giderken onun önüne geçiyorsun. Tamam, bu düşünülebilir ama sırf bu manla kastedilir. Yoksa yani sonuçta asıl kastedilen ayette yürüme değildir. Yani onların bir konuda bir hüküm veriyorlar. Doğru mu? Allah Resulü bir hüküm veriyor ve sen ne yapıyorsun? O hükmün önüne geçiyorsun. Dolayısıyla yani bir fiziki olarak bir öne geçme yok. Ama normalde beyne yedeği bu anlama geliyor. İki elinin arasına, yani önüne geçmek, fiziki olarak geçme anlamına geliyor. Normalde bu anlama geliyor ama bunu biz bu burada veremiyoruz. E peki normalde bu anlama gelen bu ifadeler niye Allah-u Teala Allah ve Resulü'nün hükümlerinin önüne geçme anlamını ifade ediyor? Yani niye özellikle bu şekilde ifade ediyor? İşte burada belagatta istiareyi temsiliye dediğimiz bir şey vardır, bir ıslah vardır. İstiareyi temsiliye, burada o var işte. Burada bir teşbih var yani, başka daha biraz açıkça konuşacak olursak. Burada benzetiyor yani Allah-u Teala Allah ve Resulü'nün hükümlerinin önüne geçmeyi tasvir ediyor. Bu ifadeyi kullanarak. Neye benzeterek tasvir ediyor? Öyle kimse ki yolda efendisinin, başkanının, işte emirinin, artık liderinin, yani daha genel bir ifadeyle arkasında gelmesi, önüne geçmemesi gerektiği kimsenin önüne geçip onun önünde yürüyen kimsenin haline benzetmek için Allah-u Teala Allah ve Resulü'nün hükümlerin önüne geçmeme manasını bu şekilde, bu ifadeyle ifadelendiriyor. Yani demek istiyor ki bu nasıl ki kötü bir şeyse adette, değil mi? Yani bir kimse, bir hizmetçi efendisinin önüne geçtiği zaman, bir emirinin önüne geçtiği zaman, işte liderin önüne geçtiği zaman, bu nasıl ki kötü bir şeyse, bir ahlaksızlıksa, edepsizlikse, utanmazsızlıksa, değil mi? Bu kötü bir şeyse yani adette, o zaman aynı şekilde nedir? Allah ve Resulünün önüne geçmeniz de, onların hükümlerinin önüne geçmeniz de, işte bu da nedir? O kadar çirkin, kötü bir şeydir diye Allah-u Teala ne yapıyor? Bu işin kötülüğünü bu şekilde tasvir etmek için, bunu bu şekilde zihinlerde canlandırmak, suretlendirmek için ne yapıyor abiler? Bu ifadeyi kullanıyor. Burada şimdi abiler, dolayısıyla Allah-u Teala yani bu ayette o zaman ne yapmış oldu? Kendisine karşı takınmamız gereken edebi öğretmiş oldu. Allah'a karşı takınmamız gereken husus bu. Yani biz ilk derste de söylemiştik, Allahu Teala bu ayette, birinci ayette kendisine karşı edebe irşad ediyor. İnşallah bundan sonra yapacağımız ikinci derste de Resul'e edebe irşad ediyor diye böyle ey iman edenler diye 5 tane yerde geçtiğini söylemiştik. Her geçen yerde de Allah bir şeye irşad ediyor demiştik. Ama ilk ayette, surenin ilk ayetinde Allah neye irşad ediyor abiler? Kendisine edebe irşad ediyor. Kendisine edep nasıl olur? Onun bir hükmü var. Onun hükmü varken ne yapmayacaksın? Onun hükmünün önüne geçmeyeceksin. Bir şey yapmadan önce onun hükmüne bir bakacaksın. O hüküm vermeden önce, o hüküm belirtmeden önce sen belirtmeyeceksin. Allah-u Teala ne yapıyor? Kendisine karşı onu edebe irşad etmiş oluyor bu ayette. Başka şeylere de irşad ediyor değil mi? Yani o ilk derste zaten belirtmiştik ama ilk başta bakın kendisine karşı hükümleri noktasında ki edebe irşad ediyor değil mi? İşte bu ilk adımdır abiler. Yani toplumun, İslami toplumun tezkiyesinde, ıslah oluşundaki ilk adım nedir? Budur. Bundan dolayı bu en önemli olan olay budur. İlk başta Allah'a karşı bir edep öğretilmesi lazım. Allah Teala işte bak nedir? O Müslüman toplumu edeplendireceği zaman bunu yaparken, tezkiye ederken ilk başta kendisine edebe irşad ediyor. Daha sonra Resulüne geçiyor. Daha sonra diğer edep şekillerine geçiyor abiler. Bu çünkü en önemli nokta. Allah'a karşı edebini bileceksin. Onun hükmü varsa susacaksın, direkt teslim olacaksın. Bunu söylüyor. Dikkat ederseniz ama bakın Allah'a karşı edep dedim ve Resul'e karşı edebi ikinci ayete verdim. Halbuki Allah-u Teala burada Allah ve Resul'ün önüne geçmeyin diyor. Ama ben sırf ne dedim dikkat ederseniz, Allah'a karşı edep burada öğretiliyor dedim. Resul'ü mesela katmadım dikkat ederseniz. Niçin? Çünkü sonuçta Resul'ün söylemiş olduğu her şey nedir? O da vahiydir. Yani sünnet de nedir? Allah'ın aslında vahiydir. Peygamber aleyhisselam kendi kafasına göre konuşmaz. Evet, Peygamber aleyhisselam Kur'an'da hiçbir aslı olmayan haramlar beyan etmiş midir? Etmiştir. Hiçbir aslı yok. Mesela altın haram kılınması, ipeğin haram kılınması değil mi erkeğe? Şimdi bunlar hiç Kur'an'da aslı var mı? Eşek etinin mesela haram olması. Kur'an'da aslı yok ama böyle aslı hiç olmayan haramlar belirlemiş. Ama Allah-u Teala'nın vahyinden müstakil olarak, bağımsız olarak mı bunu yapmış? Kendi kafasından, kendi nefsinden mi yapmış bunu? Kendi nefsinden mi kanun koymuş, İslam'ın bir hükmünü belirlemiş? Haşa! Bu hak sadece kime aittir abiler? Sadece bu hak Allah Subhanahu ve Teala aittir. Peygamber Efendimiz böyle bir yetki vermemiş. Peygamber Efendimiz sadece ne yapmıştır? Bazı konularda içtihat etmiştir. Nasıl ki mesela bir İslam alemi, bir müçtehit içtihat edebilirse Peygamber Efendimiz de hayli hayli bunu hak sahibidir değil mi? İçtihat edebilir. Allah da ne yapar tabii? İçtihat ettiği zaman peygamberi ya uyarır ya da ne yapar? İkrar eder. O içtihadının doğru olduğunu söyler. Ama bunun dışında, içtihadın dışında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem söylemiş olduğu şeyin hepsi, yani sünnetin hepsi Allah-u Teala'nın vahyidir abiler. Hepsi. Hepsi ona dönüktür. Dolayısıyla abiler yani hakiki anlamda, şer'i anlamda helal haram yetkisi, helal haram belirleme yetkisi sadece kime aittir? Sadece Allah-u Teala aittir. Allah-u Teala'nın hakimiyetine birlenmesi, hakimiyet tevhid ediyoruz. Bu anlamda şari' değil mi? Müşerri' kime denilir? Allah-u Teala denilir. Şari' kanun koyuyor, müşerri' teşri' yapıyor değil mi? Kanun koyuyor, kanun belirliyor. Ama mecazi anlamda, lugavi anlamda, şimdi Peygamber Efendimiz de Kur'an'da asli olmayan şeyler belirlemiş. Allah-u Teala bu konuda yani ona tabi olması gerektiğini söylemiş. Tabi o yine Allah'ın vahiy ile hareket ediyor ama zahirde bir müstakillik söz konusu olduğu için, Peygamber böyle müstakil, bağımsız olarak bir Kur'an'ın ayrı olarak bir helal haram belirlediği için, o yüzden bu mecazi anlamda da, lugavi anlamda da nedir? Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a şari' müşerri' isimleri verilebilir. Ama hakiki manada abiler, şer'i anlamda, ıslahi anlamda nedir? Helal haram yetkisi sadece Allah-u Teala ettir. Bu anlamıyla Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a şari' müşerri' kanun koyucu denmez. Ama lugavi olarak, mecazi olarak ise denilebilir. Sonra Allah-u Teala buyuruyor ki وَاتَّقُ اللّٰهِ Allah'tan korkun diyor. Allah ve Resulünün önüne geçmeyin, geçirmeyin. وَدَلَا تُقْدِمُوا Bir işe atılmayın Allah Resulü'ne danışmadan önce. Vettekullah. Ve Allah'tan korkun. Şimdi vettekullah, Allah'tan korkun. Ayete göre mana verecek olursak yani özelde bu konuda Allah Resulü'nün önüne geçme, geçirme konusunda genelde de yapmış olduğunuz veya terk etmiş olduğunuz her türlü söz, her türlü fiil ne olursa olsun bunlar konusunda Allah'tan korkun. Allah-u Teala'yı gözetin. Hem özel anlam verebiliriz hem de genel anlam verebiliriz. Yani burada vettekullah diyerek Allah-u Teala, Kur'an'ın başka yerlerinde de bu ifade var, takva kavramına Allah burada dikkat çekiyor. Vettekullah, takva kavramı. Takva ne demek? Yani burada vettekullah ve buna benzer yerlerde Allah-u Teala, Allah'tan korkundan kasıt nedir? Bu anlamıyla takva nedir abiler? Yani bu ayetlerde kastedilen şekliyle takva nedir? Çünkü takvanın farklı mertebeleri var. İnşallah onu sonraki derslerde yapacağım. Bu derste işlemeyeceğim. Ama bu ayette ve buna benzer yani Allah'tan korkmanın kendisiyle gerçekleştirdiği o mertebe neyle gerçekleşir? En az mertebe neyle gerçekleşir abiler? Şunla gerçekleşir. Bu anlamda takvanın tarifi Allah-u Teala'nın emretmiş olduğu şeyleri karşılığını ondan umarak yapmakla. Allah'ın emrettiği birçok şey var. Hangi niyetle yapıyorsun bunu? Karşılığını Allah'tan umarak. Allah bunu emretmiş. Ya ben bunu yapacağım ki karşılığını Allah'tan umuyorum. Bu kasıtla Allah'ın emirlerini yapmak suretiyle ve nehyettiklerinden de kaçınmak suretiyle. Yani Allah-u Teala azabından korkarak bu kasıtla nehyettiklerinden de kaçınmak suretiyle kişinin kendisiyle Allah'ın azabı arasında bir kalkan edinmesidir. Takva budur abiler. Takvanın tarifi bu. Kişi bunu yaptığı zaman müttakilerden olmuş oluyor abiler. Burada abiler Fahreddin Errazi'nin bir tespitini aktarmak istiyorum. Fahreddin Errazi gerçekten yani çok büyük bir alim. Yani acayip enteresan nükteler yakalayan bir alim gerçekten. Onun yakalamış olduğu bir nükteyi inşallah size paylaşmak istiyorum. Şimdi diyor ki şimdi Allah ve Resulünün önüne geçmeyin sonra Allah'tan korkun diyor ya. Burada şuna işaret ediyor Allah-u Teala sanki diyor. Yani şimdi önüne geçince şimdi sen bir şey senin önüne gelince senin bir şey senin önünde olunca sen ne yaparsın? Bir eşya mesela koyuldu senin önüne. Sen onu istediğin gibi ne yaparsın? Evirip çevirebilirsin. Alırsın, koyarsın, atarsın. Yani o artık senin hakimiyetine girmiş olur. Doğru mu? Nasıl ki kişinin önüne geçen bir şey artık onun hakimiyeti altında oluyorsa, kişi onu artık istediği gibi, dilediği gibi evirip çevirebiliyorsa işte aynen bu durumda böyledir. Allah sakındırıyor. Eğer ki Allah'ın ve Resulünün önüne geçerseniz o zaman Allah'ın şiddetli azabından korkun. Yani siz artık Allah-u Teala'nın istediği gibi sizin hakkında tasarruf etmesinin altına giriyorsunuz. Allah dilediği gibi nasıl ki bir adamın önüne konulmuş olan bir meta gibi yani değil mi? Nasıl ki istediği gibi adam ne yapabiliyor? Onu çevirebiliyorsa aynı şekilde nedir? Bu durum da böyledir. Dolayısıyla vettekullah, Allah'tan korkun. Allah gerçekten korkulmaya değerdir. Yoksa aynı kişinin önüne koyulmuş bir nesne gibi o nasıl ki dilediği şeyi yapabiliyorsa aynen o duruma düşerseniz dolayısıyla bu konuda Allah'tan korkmanız lazım diye Allah istediği şekilde sizi azap edebilir diye Allah burada tehdit ediyor yani. Böyle güzel bir nükte söylüyor. İnşallah abiler bu takva konusu üzerinde 3. ayette duracağız. Yani sonra duracağımı söylemiştim. Yani onun yerini söyleyeyim. 3. ayet tefsir ederken inşallah o zaman orada duracağız. Çünkü ilk derste söylemiştik Hucurat Suresi'nin ilk dersinde bu surenin konuları 6'dır dedik. 6'dır. İşlemiş olduğu konular 6 tane. Üçüncü olarak da demiştik ki takva ve kalplerin imtihanı. Hani Allah-u Teala 3. ayette buyuruyor ya اَلْغُلَٰيكَ الَّذ۪ينَ اَمْتَحَنَ اللّٰهُ قُلُوبَهُمْ لِلْتَقْوَى Yani 3. ayette zaten takva konusundan bahsediyor. Takva ve kalplerin imtihanı. Bu konuyu özel olarak ele alacağımız için inşallah bu ayette takva kavramı üzerine durmak istemiyorum. Yani normalde bu üzerine durmak istiyorum. Yani takvanın mertebeleri var. Bu anlattığımız sadece takvanın en altı mertebesidir. Yani kişi bunu gerçekleştirir zaman artık muttakilerden olur ama bir de bunun üst mertebesi de var. Bununla alakalı böyle seleften de örnekler vermek istiyorum. Yani Allah'tan nasıl korkmuşlar onlar. Önemli bir mevzu olduğu için inşallah onu sonraya saklayacağım. Ve son olarak Allah-u Teala buyuruyor ki abiler اِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ Şüphesiz ki Allah semi'dir. Alimdir. Bu ifade abiler Allah ve Resulünün önüne geçmeyin ve Allah'tan korkun diye nehi ve emir geldi ya. Geçmeyin nehi, Allah'tan korkun emir. Bu nehi ve emrin illeti konumundadır abiler. İlleti, sebebi. Yani biz niye Allah ve Resulünün önüne geçmeyelim? Niye Allah ve Resulünün önüne geçirmeyelim? Niye Allah ve Resulünün danışmadan bir işe atılalım? Atılmayalım. Ve niye Allah'tan korkalım? Çünkü Allah-u Teala semi'dir, alimdir. Çünkü Allah işitendir, bilendir ondan dolayı. Yani Allah işitiyor. Allah görüyor sizi. Ve buna göre de Allah yaptıklarınıza karşılık olarak ya sizi yani mükafatlandıracak ya da sizi cezalandıracak. Muhalefetinize veyahut da tabi olmanıza göre. Bunlar hepsi kayıt altında. Hepsini işitiyorum. Dolayısıyla bunları ne yapmanız lazım? Yapmanız lazım. Eğer ben emretmişsem o zaman yapmanız lazım. Niye? Çünkü ben işitiyorum, görüyorum. Benden hiçbir şey kaçmıyor. Hepsinden haberdarım diyor Allah-u Teala. İnnallâhe semî'un. Şüphesiz ki Allah-u Teala işitendir. Yani söylediklerinizi işitendir. Alim ve hem söylediklerinizi hem yaptıklarınızı hem söylerken ve yaparken ki o niyetlerinizi, niyetiniz temiz mi değil mi hepsini bilir. Bakın semi'i manalandırırken biraz daha özel bir mana değil mi? Yani yaptık söylediklerinizi işitir ama alim daha genel manası. Hani alim daha genel. Yani ne oluyor? Allah hem söylediklerinizi hem de yaptıklarınızı ve niyetlerinizi de bilendir. Buna göre de ne yapacak? Size mükafat verecek veyahut da ceza verecek. Dolayısıyla Allah-u Teala korkulmaya değerdir diyor Allah-u Teala. Abiler Semih, yani bakın biraz şu yani isimler üzerinde düşünelim. Ondan sonra inşallah bitireyim dersi. Ama özellikle de bir Alim ismi üzerinde biraz durmak istiyorum. Semih'un, işitendir diyor değil mi? Hani düşünün bakın yani Allah-u Teala, hani sırf bakın şu dünya düşün yani kainat, koskoca bir kainat değil mi abiler? Koskoca bir kainat yani. Ve dünya o kainat içerisinde noktanın noktası. Dünyadan başka yaratıklar da var değil mi? Bir sürü. Dünya o kainat içerisinde ufacık bir şey. 7 kat sema var düşünsenize. O 7 kat semanın üstünde kürsü var. Allah'ın kürsü var. 7 kat semanın o kürsünün üstünde arş var. Arş yani Allah'ın yarattıklarının en üst noktasında. En üst noktasında ve en büyüğü. Kürsü gidiyor. Vesi'a kursiyu es-semavati vel ard. Onun diyor kürsüsü gökleri ve yeri kuşatmıştır diyor. Böyle bir kürsü. Ve onun üstünde de arş var. Ve o arş öyle bir arş ki Peygamber sen buyuruyor ki arş ve kürsünün arasındaki fark diyor. Koskoca bir çöl düşün. O çöle atılan bir çember var. Bir halka var. O halka diyor kürsü olarak farz et. Koskoca çöle de arş olarak farz et. Hani bütün o gökleri ve yerleri 7 kat göğü 7 kat yeri kuşatan o kürsü var ya, o kürsü koskoca bir çölde arşa nispeten, arşa yani nispeten o çöle atılmış bir çember niyetinde. O seviyede yani. Bu kadar büyük bir mahlukat yani. Subhanallah. İşte bu kadar büyük kainat içerisinde dünyayı sadece bakın ele alın. Dünya içerisinde bir sürü ses var değil mi abiler? Bir sürü ses var. Yani Amerika'da, işte İtalya'da, işte Irak'ta, işte Suriye'de, işte Türkiye'de vesaire bir sürü insanlar konuşuyor değil mi? Allah-u Teala hiçbir tanesini karıştırmadan ne kadar ses var aynı anda, aynı saniyede bir sürü sesler konuşuyor değil mi? Yani ufak böyle bir, yani bir sokakta, bir mahallede bile sadece evleri alın hele, Allah hiçbir tanesini karıştırmadan hepsini tek tek işitiyor abiler. Subhanallah. Hiçbir tanesini karıştırmadan. Alimun. İnnallâhe semî'un alîm. Allah alimdir. Allah'ın ilmi her şeyi kuşatmıştır abiler. Allah-u Teala meydana gelmesinden önce olacak olan eşyayı, yani daha meydana gelmemiş. Ama olacak bir eşya var, bir şey var yani. Bir canlı var veya da bir olay gerçekleşecek, bir değişim olacak vesaire. O daha meydana gelmesinden önce o olacak olan şeyi her yönüyle bilir abiler. Her yönüyle. Ayrıntılı bir şekilde, bütün inceliklerle, bütün detaylarıyla bilir. Allah'ın ilmi ezelidir ve ebedidir. Ezelidir Allah'ın ilmi. Allah'ın basit bir şeyin cahili olması bile, basit bir şeyin yani bir bilgisinin cahili olması bile hiçbir zaman onun için söz konusu olmamıştır. Allah hep bilendir. Hiçbir zaman bir konuda bir cahillik söz konusu olmamıştır. Ezelidir ve ebedidir onun ilim sahibi olması. Allah-u Teala olmayacak olanı da bilir. Olacak olanı da bilir. Olmayacak olanı da bilir. Olacaksa eğer nasıl olacağını bilir. Allah-u Teala yarattıklarından, yaratıldıktan sonra neler sadır olacak? İyi şeyler artık, kötü şeyler olsun, hayır olsun, söz olsun, fiil olsun, şer olsun vesaire. Neler sadır olacak? Neler yapacaklar yaratacaklarından yani? Neler düşünecekler? Akıllarına neler geçirecekler? İşte onlar hangi özelliklere sahip olacak? Hangi yapıya, hangi karaktere, hangi mizale sahip olacak? Bütün detayları Allah-u Teala hepsini bilir. Biz insanlar bakın daha yaratılmadan önce ibadet olsun veya artık haram olsun, küfür olsun, şirk olsun neyi ne zaman yapacağımızı, nasıl yapacağımızı Allah-u Teala biliyordu. Bizden neler sadır olacağını, ister ibadet olsun, ister haram olsun, küfür olsun, neler sadır olacağını, ne zaman ne yapacağımı hepsi Allah-u Teala biliyordu abiler. Hepsi. Subhanallah. Ne zaman yaşayacağız, ne zaman vefat edeceğiz, ne kadar rızık elde edeceğiz. Allah-u Teala hepsini biliyordu. Hani biraz düşünelim diye abiler bunu söylüyorum. Gerçekten yani bunlar insan tefekkür ettiği zaman gerçekten insan Allah'ın azametini anlıyor, imanı artıyor ve günah işlemekten gerçekten kendini alıkoyuyor abiler. Yani kişi gerçekten Allah'ın yani alim ve semi olduğuna yakin olarak inandığı zaman o kimse abiler günaha kesinlikle girişmez. Yani kişi bundan gafil olduğu zaman nefsine tabi olup maalesef günaha dalabiliyorlar abiler. Ama buna kişi gerçekten yakin olarak inandığı zaman o kimse Allah-u Teala'nın emirlerine aykırı şeyler yapmaz. Allah ve Resulü'nün önüne de geçmez abiler. Ya da mesela düşünün yani Allah-u Teala kıyamet gününde, ahirette ta sonsuza kadar artık yani neler olacaksa hepsini Allah-u Teala ezeli ilmiyle biliyor. Önceden hepsini biliyordu zaten. Daha insanlar bakın yokken bile Allah-u Teala cehenneme girecek olan kimseleri, cennete girecek olan kimseleri, bunlar kimler, sayılara tam olarak kaç, işte o cennet ve cehennemde kimler, ne söyleyecekler, ne yapacaklar, akıllarına ne geçecek, oradaki halleri ne, tafsilatıyla, ayrıntısıyla hepsini biliyor. Geçmişte ne olmuş Allah-u Teala biliyor, şu anda ne oluyorsa biliyor değil mi? Yani toprağın altında neler var, neler oluyor, deniz içinde neler var, kaç tane işte ne kadar hayvan var, ağaçların üstünde kaç tane yaprak var. Subhanallah. Yani karma karışık olmasına rağmen az evvel dediğim gibi o sesler, neler, kim ne söylüyor hepsini Allah-u Teala biliyor. Yani Allah-u Teala'nın bilgisinin sınırı yok abiler. Kısaca şöyle diyebiliriz ki yani aklımıza gelen her şeyi Allah-u Teala bilir. Hani sen şunu da bilir mi diyorsun ya, şunu da bilir mi diyorsun ya, Allah onu da bilir. Bu kadar. Bilgisinin hiç sınırı yok. Şunu da bilir mi dediğin aklına gelen her şeyi Allah onu da bilir. Vallahu bi kulli şeyin alim. Allahu Teala her şeyi bilendir diyor. Her şeyi. Hiç bak kayıtlamadı. Her şeyi Allahu Teala bilendir. Bakın abiler İbn Ömer zamanında radıyallahu an şöyle kimseler çıkmış. Yani diyorlar ki bu kimseler Allahu Teala mükelleflerden artık yani farzlarla, haramlarla sorumlu olan kimselerden sadır olacak eylemleri ancak meydana gelmesinden sonra bilebilir. Yoksa bilemez. Ne yapacaklarını bilemez. Diye böyle söyleyenler çıkmış. Yani bunlar biraz açık olursak ilk başta demişler ki bunlar İbn Ömer zamanında bakın çıkan insanlar. Demişler ki yani mükellefin Allah hayır namına yapacağı şeyleri bilir. Önceden yapmadan da önce. Ama şer olarak yani haram işleyecek mesela zina edecek, içki içecek, küfür işleyecek, şirk işleyecek vesaire. Şer olan şeyleri ancak yaptıktan sonra bilir. Yoksa bilemez. İlk başta, ilk etapta bunlar böyle iddia ediyorlar. Bir zaman sonra daha da ileri gidiyorlar. Diyorlar ki yok diyor sırf şer ameller değil. Hayır olan amellerini de bilemez. Allah ancak insanlar yaptıktan sonra hayır olsun dünya hayrı ve de ahiret hayrı ve de dünya şerri ve de ahiret şerri fark etmez. İnsanlardan çıkan hayır şer namına ne varsa Allah ancak onlar yaptıktan sonra bunu bilebilir. Diye böyle daha da ileri gidiyorlar abiler. Bunların başında yani bu görüşlerin piri, bu görüşlerin başına gelen en önemli iki isim diyebiliriz ki Ma'badul Cuheni Gaylan Eddimeşk. Bunlar bu görüşün başında gelen insanlar. Yani isimlerini bilelim. Ma'badul Cuheni Gaylan Eddimeşk. Bunlar abiler Gulatu Kaderiye denilen yani kaderiyenin kader yani Allah-u Teala'nın nedir böyle kaderini inkar edenler. Bunlar Allah'ın da ilmini reddediyorlar. Bunların aşırılar yani bir kaderiye var. Orta kaderiyeler aşırı değil. Bir de kaderiyeler bunlar aşırı olan kaderiyeler. İşte abiler bunları İbn Ömer'e bunlar hakkında soruluyor. İbn Ömer'e diyor ki onlara bildirin ki onlar benden ben de onlardan vereyim. Diye bu şekilde beraatini ilan ediyor. Bu beraat abiler tekfirdir. Selef bunları tekfir etmiş. İbn Ömer de burada bunları tekfir ettiğini ifade etmek için bu şekilde söylüyor. Bunlar kesinlikle kafirlerdir abiler. Gulatu kaderiye Allah bilemez diyenler, geleceği bilemez diyenler kafirdirler. Bir kaderiye de var dediğimiz gibi onlar yani kader konusunda aşırı gidenler değil. Tabii yine sapık düşünceye sahipler ama bu kadar aşırı gidenler değil. Bunlar da mutezile. Mutezile'nin çok çeşitli görüşleri var. Bunlardan bir tanesi kader konusunda. Onlar diyorlar Allah-u Teala evet her şeyi bilir, Allah geleceği bilir. Eyvallah Allah o bildiği şeyi yazmıştır, levh-i mahfuz yazmıştır, bir sıkıntı yok ama Allah-u Teala'nın meşiyet ve yaratmasını inkar ediyorlar. Yani kulların fiilleri sadrolurken Allah'ın dilemesiyle meydana gelmediğine inanıyorlar. Kulların fiillerinin meydana gelmesi konusunda Allah'ın bir dilemesinin etkeni fonksiyonu yok. Ve kişinin yaptığı şeyleri Allah yaratmamıştır. Kişi kendi fiillerinin kendi yaratıcısıdır. Kişi kendi fiillerini kim yaratır? Kendisi yaratır. Yaratıcı odur. Diye böyle düşündükleri için bunlar mesela sapıktır. Yani bu görüş de sapıktır. Ama bunlar tekfir edilmemişler. Yani bidattır, sapık bir görüştür. Ama tekfir edilmemişler. Ancak üç yıl ikamesinden sonra tekfir edilirler bunlar. Yani bidattır, küfürdür ama dediğimiz gibi yani kapalı bir biraz kafalarını karıştıran şüphelerden dolayı ama bu Allah'ın ilmini inkar etmek çok açık. Gerçekten dinde çok zararlı olarak, zorunlu olarak bilinen bir şey olduğu için direkt Allah-u Teala'yı yani noksanlaştıran Allah-u Teala'nın yani kamil olan bir sıfatını nefyetmek, Allah-u Teala'ya noksanlık atfetmek olduğu apaçık olan bir durum olduğu için o yüzden bunlar nedir? Tekfir edilmişlerdir abiler. Günümüzde de mesela böyle kimseleri görüyoruz değil mi? Bu Abdülaziz Bayındır diye birisi yani çok cesur bir şekilde adam demişti yani o zaman ses kayıtları çıkmıştı hatırlıyorum. Ne diyordu? Kişi ancak yani Allah-u Teala bilemez onun kiminle evleneceğini. Subhanallah. Allah kişinin ne zaman kiminle evleneceğini bilemezmiş. Ve bunu bir de öyle bir savundu ki işte hatta Ebu Bekir Sifil de işte münazaraya çağırdı onu. Hatta sen değil işte senin hocan da gelsin başkalarını da getir işte istediğin yerde tartışalım. Bir de böyle yani subhanallah ne enteresan bir şey yani. Böyle çok cesaretli bir şekilde yani onu münazaraya davet etmişiz ama elhamdülillah Allah-u Teala onu hani yerin dibine soktu. Allah'a hamdolsun. Hani böyle batıl bir şeyi savunmuştu. Yani böylesi insanlar maalesef var yani. Bu dünyada Türkiye'de özellikle bunlar tabii mesela getirdiği deliller var. Mesela diyorlar ki yani onunla hakkında bilgi sahibi olalım. Bunu söyleyip bitireyim inşallah dersimi. Mesela diyorlar ki yani Allah Teala em hasibtum en tedhulul cenne ve lemma ya'lemillahu allazina cahadu minkum ve ya'lemus sabirin. Sizden Allah cihat edenleri bilinceye ve sabredenleri bilinceye kadar henüz bilmeden cennete gireceğinizi mi zannediyorsunuz? Allah henüz bilmeden içinizden cihat edenleri ve sabredenleri bilmeden cennete gireceğinizi mi sandınız diyor. Ve Allah Teala demek ki bilmiyor. Ne keza Allah Teala buyuruyor ki işte el-âne haffefallahu ankum. Allah sizden şu anda hafifletmiştir. Yani neshedilen bir ayet. Ve alime enne fikum da'fen. Ve sizde bilmiştir ki sizde zayıflık var. Hani bu ona karşılık bir ayeti vardı ya. Yani 10 kişiyle karşılaşırsınız veya da 6 ile kaçamazsınız bir düşmanla karşılaştığınız zaman. Ya da mesela işte siz 100 kişisiniz, 1000 kişiye karşı ne yapmanız lazım? Sebat etmeniz lazım diye Allah Teala bu ayeti indirmişti. Sonra Allah dedi ki Allah artık sizden bunu hafifletti ve alime enne fikum da'fen ve sizde bir zayıflık olduğunu biliyor. Bu ayeti neshetmişti. Artık 1'e 2 olmuştu. Yani 1'e 10 iken 1'e 2'ye indirmişti. Bak sizde diyor zayıflık olduğunu bildi diyor. Demek ki o zaman Allah bilmiyordu önceden, şimdi bildi. Diye böyle yani sapık adamlar böyle işte kalbi hastalıklı olanlar ancak böyle çıkarımlarda bulunurlar. Diğer açık yani muhkem, net değil mi? Olan ayetleri görmezler. Yani halbuki abiler yani burada kasıt ilimden kasıt ilmi zuhurdur. Allah'u da ilminin ortaya çıkmasıdır. Allah önceden bilmiyordu da sonra bildi değil ki. Burada kasıt ne? Allah-u Teala'nın ilminin ortaya çıkması kasıt. Hani Allah-u Teala'nın mükellefler hakkındaki bir bilgisi var. Bu ayetler demek istiyor ki yani bu konularda o insanların, bu ayete muhatap olan insanların hakkındaki bilgim var. O bilginin ortaya çıkmasını bekliyorum. O çıkıncaya kadar cennete gireceğinizi mi zannediyorsunuz? Bu ortaya çıkacak. Keza işte bu Allah'ın bu konuda sizin aklınızdaki o zayıflığınızı bil derken yani Allah-u Teala'nın bu konudaki o ilmi ortaya çıktı. Sizin zaten zayıf olduğunuzu, zayıf yani düşeceğinizi biliyordu. Bu ilk indirdiğim ayet konusunda biliyordum ben. bu konudaki benim ilmim ortaya çıktı. Allah'ım bu konudaki batın ilmi ortaya çıktı. Allah sizin hakkınızda zayıflığı bildi. Hani ilmi ortaya çıktı anlamına geliyor. İlmi zuhurdur abiler bu. Kasıt yani bu şekilde anlamak lazım. Çünkü yani Allah-u Teala şimdi insanlara önceden onlar hakkında zaten bildiği şeyler var. Onlar işte yani kim sabredecek mesela ilk okuduğumuz ayet. Kim mücadelecek, kim etmeyecek. Allah zaten bunu biliyor değil mi? Zaten kulları yaratmadan önce de ne yapabilirdi Allah-u Teala? Hiç böyle şeyler yaşatmadan zaten bu kimse biliyorum ki cihad etmeyecek, sabretmeyecek. Dolayısıyla bu artık azaba müstahak. Bunlar da işte azaba müstahak değil, mükafatlandırılacaklar sabrettikleri için, cihad ettikleri için. Bu şekilde Allah-u Teala kulları yargılasaydı, nimetlendirseydi veya da cezalandırsaydı o cezalandırılan insanların önünde bir bahane olurdu. Derdi ki yani ben ne yaptım ki yani şimdi? Değil mi? İşte Allah-u Teala ne yapıyor? Yaratıyor onu ve bizzat böyle yani elinde bir bahane, bir mazeret kalmasın diye onun hakkındaki ilmin ortaya çıkmasını istiyor. İşte Allah-u Teala bunu bu şekilde ifade ediyor yani. Dolayısıyla yani ayetin manasını içinizden cedenleri belli etmeden, sabredenleri ortaya çıkarmadan, bu konuda Allah'ın ilmi ortaya çıkmadan cennete gireceğinizi mi zannediyorsunuz demiş oluyor Allah-u Teala. Evet abiler, inşallah burada duralım. İnşallah öbür dersimizde Hucurat suresinin ikinci ayetini tefsir etmeye çalışacağız inşallah. Velhamdülillahi rabbil alemin.